Sanki bütün dünya buna bağlıymış gibi. Yazan: Başar Başarır. Seslendiren: Yetkin Dikinciler. Bu öykü yazarın Doğan Kitap'tan çıkan Çıktığınız Hevesle İniniz kitabından alındı.
Hat boyunca tırmanıp meyilli caddenin tam ortasındaki tepeye vardı Ayhan. Babasının temsillerinden kalma bir tekerlemeyi ağzında yalnızca kendi duyabileceği bir iç sesle çalkalayarak yürüyordu. Özü de bir sözü de. Bir ağaç gövdesini siper edip evlerine baktı. Caddenin karşısında dizili yüksek apartman sırasını bozan alçak bina. Küçük asi, başıbozuk ihtiyar. Üç katlı evin cam çerçeve sökük, yarı beline kadar yıkık duran üst tarafına baktı. Üç katlı mı? İşte giriş katı. Ayhanların oturduğu ve sarhoş komşu Sevim teyzenin, onların üstü ve üstlerin üstü. Bir, iki, üç. Girişten sayınca üç. Ya çıkıştan sayınca? Selin hep biz ikinci katta oturuyoruz demez miydi? Üç katlı bir binanın en üst katı nasıl ikinci kat olur? Dünyanın her zamanki tuhaflıklarından biri daha. Alt kat dairelerin ikisinde yanan 40 mumluk ampullerin sıkılgan ışıklarına, kimse şüphelenmesin diye açık bıraktığı fukara aydınlatmalarına baktı Ayhan. 40 mum yan yana gelse, bu gariban ampulün sönük ışığından çok daha fazlasını vermez mi? Babasının arkasına geçip temsil verdiği hayal perdesini düşündü. Sazlı sözlü, kahkaha süslü oyunlarda perdeye düşen gölgeleri, perde gerisinde yaktıkları lüks ışığı, adı güzel, kendi çirkin gaz lambası. Gerçekten bir lüks müydü o da, zaman zaman içinde? Duvarların yıkılmışlığına, zıvanadan kurtulan demir bahçe kapısının yerde boylu boyunca yatışına baktı Ayhan. Bu akşam vaktinde kaldırımdan başlayarak üç katlı evin girişine dek dizilmiş uğultulu insan kalabalığına. İnsanlar hem çok meraklı hem çok ilgisiz. Bildik ama basbayağı yabancı. İlk bakışta iyiliksever fakat sırası geldiğinde fena, kötü, acımasız insanlara. Polislere, zabıtalara, müteahhidin memleketten getirdiği eşkıya kokulu şekilsiz tayfaya, çakal bakkalın çırağına, manavın hiç çıkarmadığı şapkasına, yoldan geçerken seyirlik hadise bulup takılmış tanımadığı enselere, kellere, gebeşlere, kedi boku gibi ne kokar ne bulaşırlara. Tren yoluyla cadde arasında duran yeşilliğin içinde bir manav gizlenmişti. O manavın arkasına da Ayhan şimdi. Manav, bütün manavlar gibi her sabah 8'den gece yarılarına kadar ışıl ışıl açık duran bir dükkan. Elektrikleri direkt direkten alınan. Zerzavatın mos sırasını meydana çıkarmakla görevli yüz mumluklar. Evini meraklı gözlerle eşeleyen kalabalıktan gizliyor Ayhan'ı. Kısmi bir mağlubiyetten. Kasalara sırtını yaslayıp oturuyor. Banliyö raylarına bakarak. Raylardan Edirne'ye doğru akşam treni geçiyor. Ağır ağır geçiyor. Ayhan'ın içinden hayatının bu en kötü saatinde bile o her zamanki şükredişi geçiyor. İyi ki değilim ben o trenin içinde. Avunmak için bir sebep. Ayhan ay boyu arka odadaki atölyede çalışıyor, çarşıdan aldığı deve derisini kesip biçiyor, şekil verip boyuyor, dikiş atıp delik deliyor. Tasvir diyorlar yaptıklarına dükkancılar. Yok pahasına elinden alıp üçer beşer turistlere satıyorlar. Ecnebiler pek beğenerek bu ücra köşelerin sunduklarını ne bulurlarsa toparlayıp gidiyorlar zaten. Böylece Ayhan çalıştıkça gölge oyunu figürleri uçaklara binip uzak diyarlara göçüyor. Karagöz dünyaya açılıyor. Hacivat, diğerleri de beraber. Bayburtlu, Laz, Frank, Arnavut, Acem, Beberuhi, Matiz, Zenne, Kekeme, Denyo, Tuzsuz Delibekir, Hokkabaz, Cüce, Cazu, Çengi. Hepsi birbirinden ayrılıp farklı farklı ama hepsi korkunç duvarları süslüyorlar. Yedi iklim dört bucakta. Gölgeleri yanlarında daima. Her ay aynı şeyi yapıyor Ayhan. Trene binip tasvirleri çarşıya götürüyor, dükkancıdan parasını alıyor. Sonra gidip derisini alıyor, boyasını alıyor, trene binip evine dönüyor. O Ocak, şu Şubat, Bu Mart. Bu kadar basit. İşi bundan ibaret. Ayhan, neşesini kendinde bulan, bulduğu yerde de tutan çocuk. Pek laf etmez cinsinden. Parasızlığın, yoksunluğun farkında bile değil. Geçen zamanı aldırmıyor. İlk mektebe birlikte gittiği veletlerin hepsi büyümüş, çoğu evlenmiş, bazısı baba olmuş. Ali gitmiş, Veli gitmiş, mahalle boşalmış. Ayhan olduğu yerde duruyor. Çevresindeki dünya ile arasında gerçek olmayan bir duvar, içinde sakladığı pür neşesiyle örülü. Babası Hayali Himmet, rahmetli, banliyönün ünlü baba Himmeti. Sağlığında Karagöz ustası. Ondan evvel postadan emekli, koca müdür. Neden Hacivat değil de Karagöz denir bu oyuna? Bir iki ötekinden daima önce gelmez mi? Tuhaf. Üç katta altı daire vardı, ikişerden. Altı aile yaşıyordu. Banliyö'de en önemli iki şeyden biri tren, ki bahçesiyle, pencereleriyle, bütün cephesiyle tren yoluna bakıyordu ev. İkincisi posta, trenin o zamanlar haftada bir getirdiği. Gün geçtikçe daha büyük bir telaşla, aceleyle geçen vagonlar yılları da hızlandırdı. Şehir serpildi, büyüdü, banliyö şehrin içine düştü. Posta her gün gelir oldu. Çevredeki boş arsalar kat kat apartman doldu. Boş arsalar bittiğinden şimdi sıra eski evlerdi. Yıkıp yıkıp yenisini dikiyorlar. Mercedes'li müteahhit taahhüt etti. Her bir daireye iki daire. Kalorifer, asansör, jeneratör, daimi sıcak su. Ve 12 daire daha kendisine. Bu yaz yıkarız, bahara taşınırsınız. Mercedes'li müteahhit sözü. Altın künye bileğinde. Girişin üstü 3 numara. Onun umurunda olmadı. Nasılsa öğrenciydi kiracısı. 4 numara. Biraz naz, biraz niyaz. Sonunda teslim oldu. Girişin üstünün üstü 5 numara. Bastı imzayı çıktı. Ve 6 numara. Selin'in babası. Pazarlık edecekti ama belli ki dünden razı. Ayhan bu konuda hiç düşünmedi. Onun için durmak da birdi, düşmek de. Nerede olduğunu aldırmadıktan sonra. Ama ihtiyar annesi, cennetlik Mahmure Hanım, namazında niyazında bir kadın. Aynaya bakarken bile yemenisi başında, parada gözü yoktu Mahmure Hanım. Evinden, evinin önündeki bahçesinden, bahçesindeki çiçeklerden, ağaçlardan ve oturma odasındaki gaz sobasından memnundu. Himmet babanın hatırasından yüz çevirmek ne mümkün? Karşı komşu sarhoş Sevim teyze, ki dünyanın kendisinden hariç kalan kısımlarıyla mütemadiyen kavga halindeydi bu kadın, o da kapıyı tereddütsüz kapadı müteahhidin yüzüne. Aracıları kovdu. Salon camına satılık değildir diye bir yazı bile astı. Altı daireden dördü imza verdiğinden yıkım başladı. Önce evleri boşalttılar. Sonra işe yarar parçaları söktüler. Pencere kanatları, klozetler, musluklar. Kalanı da yıkmaya başladılar azar azar. Kapılar, kasalar, pervazlar. Üst katlarda cam çerçeve kırılırken giriş katlar direnişe geçti. Ayhan hariç, o sadece seyretti. Taşınma günü geldiğinde Selin arka bahçeye çağırdı Ayhan'ı. Kömürlüklerin oraya, tek kuytu köşeye. Uzun zamandır konuşmamışlardı, bakışlarından başka. Selin gel buraya dedi Ayhan'a. Atkısından yakaladı. Gözü yaşlı. Konuşmadı. Konuşamadı belki de. Kelimeler kuş olup vagonların peşine düştü. Selin eline bir kağıt sıkıştırdı Ayhan'ın. Koştu gitti kuşların peşinden. Sanki bütün dünya buna bağlıymış gibi tutunmalısın olduğun yere. Çünkü bütün dünya gerçekten buna bağlı. Sen kabul etsen de etmesen de. Baba Himmet, perdede oynattığı tasvirleri kendi yapmayı marifet saydığından fi tarihinde bir atölye kurmuştu eve. Ayhan da nevregan tutmayı, delik delmeyi, boya kaynatmayı bu odada öğrenmişti babasından. Sahir zamanda ağzını bıçak açmayan o kerli ferli devlet memuru, koskoca posta müdürü, lambasını yakıp perdenin arkasına geçti mi, görmek lazımdı halini. her ağızdan konuşan bir mükemmel mukallit, ezberi kuvvetli, her temsilde oyuna yeni bir renk katan, hayat dolu, her incelikten mutlaka bir hisse çıkaran, neşeli, nüktedan, ağız dolusu bir usta. Ayhan, bunların hiçbiri olmayan Ayhan, sessiz, babasından görüp öğrendiklerini kendi içinde tuttu. Dışarıya renk vermedi. Ağır perdeye omuz verdi. Hayal sandığını sırtında taşıdı. Çıraklık yaptı. Yardaklık etmedi. Sopa tutmaya heveslenmedi. Perde gerisinde bir seyirci. Oysa Karagöz'ü ne çok sevmişti Ayhan. Bütün oyunları sular seller gibi ezberlemişti. Babasını daima tanımadığı biri, bir yabancıymışçasına seyreder, ustalığına her seferinde yeniden hayran olurdu. Çam ağaçları gibi ömrünün her mevsiminde aynı görünen o adam, Baba Himmet. Yaşlandığını kendi bile fark edemeden aniden öldü, banliyöde gömüldü. Bütün ahali seferber oldu, bölük bölük insan aktı peşinden. Baba Himmet, köylüsünün sevgisini kazanmış bütün abiler gibi hakkınca uğurlandı. Ayhan'a kalansa, noktasına virgülüne dek ezberlediği halde asla oynayamayacağı 99 çeşit oyun ve bir de anası Mahmure Hanım'dır. Tasvir keserek devam eder Baba Himmet'in yolundan. Deve derisini işler, boyar, diker. Karagöz'ü oynatmaz ama yapar. Yaz boyunca balyoz salladılar. Toz, duman, gürültü, yeri göğü inlettiler. Üç katın ikisini iki kadının başına yıktılar. Bütün işkencelere rağmen giriştekiler direnişte ısrar etti. Kıyamet koptu duymadılar. Mahmure Hanım zaten ağır işitmekteydi. Hoş, duysa da aldırmayacaktı. Sevim teyze hep sarhoş. O da ayrı bir hazine. Eczacılığın son yılında sevişip evlendiği göz doktoru kocası, trahomla mücadeleye gönderildiği gurbet ellerinde kendini pek sevdirmesine rağmen küt diye ölür. Genç tabip her nasılsa nefrite yakalanmış, böbrekleri çürümüş, kanını üre basmıştır. Sevim dünyaya küser, şehirden kaçar, kapanır. O dadılarla, lalalarla, tayalarla büyümüş, kalabalık evlere alışmış kadın kendisiyle baş başa kalır. Önüne çıkan kimseyle konuşmaz. Komşuların her biriyle kavga eder. Çakal bakkal, şapkalı manav, Himmet baba ve hatta cennet mekan Mahmure Hanım. Ayhan hariç. Kafasının üzerinde daima bir soru işaretiyle dolaşan bu ifadesiz oğlanı nedense ayırır diğerlerinden sarhoş Sevim. Onunla konuşur, harçlık verir, yarenlik eder. Nur içinde yatan kocalarından bağlanan aylıklarla yaşayan iki komşu kadın arasında gölgesiz bir köprüdür Ayhan. Varlığıyla yokluğu bir, iki tarafa da haber taşımayan. Her sabah ekmek almaya giderken karşı kapıyı da tıklatması harçlık belası değil sadece. Güne neşeli bir başlangıç yapmanın çaresi. Sarhoş Sevim'in acayiplikleriyle için için eğlenmeyi adet edinmiş. Boş bira şişeleri alınacak, hat boyunca yürünüp tombul kahverengiler çakalın tezgahına dizilecek, sabahtan likörle başlayan aksi kadının gönlü yapılacak, hal hatır sorulacak, suallere selam durulacak, müteahhidin her türlü hile ve desisesine direnmek için söz verilecek, içeri girilecek, kapı dikkatle kapanacak, tombullar dolabın kapağına yerleştirilecek, biralar soğurken Sevim Hanım likörleri lıkır lıkır kafaya dikecek. Sarhoş Sevim'in dünyanın kalanından dört duvarla ayırarak kendisine sakladığı evini inadına korumak istemesi fevkalade anlaşılır bir durumdu. Mahmure Hanım'ın çiçeklerinin köklerine, ağaçlarının dallarına sarılması, rahmetli kocasının hatırasından ayrılmaya razı gelmemesi de öyle. Selin'in derdi neydi? Kaçıncı katta oturduğu bile belli olmayan Selin'in yazdıkları nedendi? Neden ondan direnmesini, tutunmasını istemişti? Bütün dünya ne diye buna Ayhan'ın zemin katta tutunmasına bağlı olacaktı? Bir türlü bilemedi Ayhan. Ama atkısını tutmuştu Selin. Ona dokunmuştu. Uykusunu kaçıran bu dokunuş olmuştu. Her şey geldiği gibi giderdi Ayhan da. Bu defa fena tutulmuştu. Sabahlardan birinde, tam da bu sabah, Ayhan şişeleri dolaba dizerken Sevim Hanım gayet ciddi, hatta ayık bir ifadeyle arka bahçedeki kömürlüyü sordu. Kazma kürek yerinde miydi? Yerindeydi. O zaman iyi. Çünkü Ayhan oğlum, biliyorum ki ben yakında öleceğim. Yatak odasının döşemesi söküktür. Yeri kaz, beni göm, üstümü ört. Döşemeyi diz yeniden. Kimselere haber verme. Dirimi çıkaramadılar. Ölümü dahi çıkaramasınlar bu evden. Işıkları açık tut. Gittiğimi bilmesinler. Boşuna sevinmesinler oğlum. Annene de selam söyle. Sakın ola vazgeçmesin. Vazgeçer mi hiç annem? Ben de geçmem. Geçemem. Çünkü bütün dünya buna bağlı. Ayhan, Sevim teyzesinden ahiret planlarını dinlerken, yandaki dairenin mutfağında cennet mekan Mahmure Hanım cansız yatmaktaydı. Yaşlı kadın oğlu bakkala gittikten sonra kalkmış, tencereyi ateşe koymuş, su kaynarken pişireceklerini çıkarmak için buzdolabını açmıştı. Altı ayak eski dolap çoktandır buz tutmaktaydı. Kapaklar tam kapanmıyor, raflar yerine bir türlü ilk günkü gibi oturmuyordu. Dolabın açılmasıyla birlikte buzluk haznesinin plastik kapağı da boşaldı ve günlerdir pişirilmeyi beklemekten sıkılan bir kuzu budu hışımla Mahmure Hanım'ın alnına çakıldı. Bu darbenin verdiği acıdan çok şaşkınlığı tehlikeliydi ki nitekim Mahmure Hanım o şaşkınlıkla attığı geri adımları karıştırınca sırt üstü yere devrilecek, taş zemine vurduğu yumuşak başının dokusu iflas edecekti. Yemenisine rağmen. Oğlu gelip onu bulduğunda kulaklarından sızan kan henüz kurumamıştı. Sevim Hanım'ın durup dururken açtığı o münasebetsiz ölüm bahsini derhal aklından çıkarmıştı oysa Ayhan. Neşesi her zamanki gibi yerindeydi. Yani içinde. Selin'in atkısına uzanan o yumuşak elini düşünerek anahtarı çevirmişti. Aradan aylar geçmiş olmasına rağmen arka bahçedeki o vedayı unutamıyor, ezberlediği tekerlemeler gibi tekrar tekrar hatırlayarak yeniden yaşıyordu. Çevirdiği anahtarla, açtığı kapıyla birlikte uyandı. İçeri bile girmeden evde bir tuhaflık olduğunu anlayabilirdi. Fokur fokur kaynayan tencerenin buharı bütün pencereleri sarmıştı. Olmaması gereken bir şey. Evin soğuk yüzeylerinde kendini belli eden bu yemek buharından Himmet Bey nefret ettiğinden, Mahmure Hanım ocağa koyduğu suların kaynamasından hemen önce mutlaka mutfak penceresini aralar, buharı kokularla birlikte göğe salardı. Aradan yıllar geçmesine rağmen vazgeçmediği bu alışkanlık ihmal edilmişse eğer, bir şey olmuş demekti. Ayhan mutfağa yürüdü. Açık duran dolabı gördü. Buzluktan düşen et parçasını gördü. Yerde yatan annesini, annesinden sızan kanı gördü. O an Ayhan, yerde yatan kadınla kurduğu bağların ne denli gevşek olduğunu anladı. İlk defa farkına vardı. Annesiyle hayatı paylaşamamış bir erkek çocuğu. Gidip mutfağın taşlarına oturdu. Dünyadaki bütün erkek evlatların ortak kaderi, anasına hiç o anki kadar yakın olmamıştı Ayhan. İçinden kabaran acı dalgası her yanını kavradı. Gözlerinden akan yaşların, erimekte olan budun, kulaktan sızan kanların ve huzur içinde yatan annesinin yanına oturdu. Üç parça cansız et oldular. Durdular orada. Saatler sonra kendisine geldiğinde arka bahçedeki kömürlüğe gitti Ayhan. Kazmayla kürek gerçekten de bıraktığı yerde duruyordu. Yatak odasına döndü. Bütün gün çalıştı. Üst katlarda süren yıkım söküm çalışmalarının gürültüsünden hiç kimse hiçbir şey duyamadı. Ayhan kazdı, kazdı, kazdı. Yaz geçmişti, güz de geçti. Çabucak gelen kış bir türlü geçmek bilmedi. Zamanın hızlanıp yavaşlayan, hatta bazen duran akışına aldırmadı Ayhan, yaptıklarını yapmaya devam etti. Işıkları yakıp söndürdü, perdeleri açıp kapadı, çamaşırları yıkadı, astı, çarşıya gitti. Sanki evde yalnız değilmiş gibi iki kişilik bir hayat sürdü. Çakal bakkaldan alışveriş etti. Kış bitmeyince iş bitti. Sarhoş Sevim daha fazla dayanamadı. Bir gece Ayhan'a verdiği sözü tutarak sessiz sedasız gözlerini kapadı çoktandır küskün olduğu hayata. Ayhan da sözünde durdu. Döşemeleri kaldırıp bir kez daha gerekeni yaptı, yeniden kapattı. Işıkları yakıp söndürdü. Tombul bira şişeleri getirdi, dolaba dizdi, bir gün öncekileri açıp lavaboya boca etti. Her gün, her gün devam etti tutunmaya. Trenlerin geçişini seyretti. Yarısına kadar tarumar olmuş binayı gözetti. Mahkemelik oldu, zabıtaları atlattı, tebligatları almadı, mühürleri söktü. Polis memurlarından, Mercedesli müteahhidin adamlarından kaçtı, saklandı. O son katı yıktırmadı. Kapı önünde bulunan sahipsiz bir kedi yavrusunu yaşatmak istercesine sarıldı binaya. Sanki bütün dünya buna bağlıymış gibi. Hayatta daha önce hiçbir şeyi böyle büyük bir dirençle, inançla yapmamıştı. İlk kez inat etti, yaptığına kendisi bile şaşarak. Sanki bütün dünya buna bağlıymışçasına. Işıkları hiç söndürmeden geçirdiği gecelerinde Selin'le yeniden karşılaşmayı bekledi. Bu karşılaşmanın, bu yeniden buluşmanın kurgusunu yaptı kafasından. Her gece, yeniden. Görür görmez ona ne diyeceğini biliyordu örneğin. Lütfen bir daha atkımdan öyle tutma diyecekti daha ilk anda. Sonra aklımda kalıyor, unutamıyorum. Nereye kadar sürükleyebilir atkıdan tutan ince bir el kişiyi? İşlerin beklenmedik bir biçimde uzaması Mercedesli müteahhiti illet etmiş. En sonunda kahrolası yıkım emrini çıkartmış belediyeden. O yıkım emri ki aynı saat içinde kanatlanıp önce karakola uçmuş, zabıtaya uğramış, nihayet hat boyunda bekleyen harabenin çatısına konmuş, kepçesiyle, dozeriyle, zabıtayla, zımbırtıyla dayanmışlar kapıya. Kanun eliyle boşaltacaklarmış iki haneyi bu akşam vakti. Meraklı kalabalığın gözleri önünde ''Açın, açın, açın!'' diye seslenmişler üç defa. Cevap alamayınca balyozla girişmişler. Pencerelerinde 40 mumluk ampullerin sönük ışığı asılı duran iki evin kapısını ayrı ayrı yıkmışlar. Bir bölümü sağa saldırmış, diğerleri sola. Girişte kimse çıkmamış karşılarına. İçeri odalara bakmışlar. Yok, yataklar yapılı, örtüler muntazam serilmiş, koridorlar bomboş duruyormuş. O da ne? Kıpırdayan bir şey varmış Mahmure Hanım'ın arka tarafa düşen yatak odasında. Bir adam elini kolunu sallıyormuş. Aman dikkat, delirmiş olabilir. Bunca vakit çıkmadığına göre dört duvar arasından. Seslenmişler. Ses vermemiş adam. Dönüp dururmuş olduğu yerde. Fener tutup bakmışlar ki bu insan değildir. Başka bir şeydir. Korka korka yaklaşmışlar yanına. O vakit anlamışlar. Adam sandıkları adam boyunda bir... Karagöz tasviriymiş. Tavandan sarkıtılmış aşağı. O yüzden dönüp durmakta. Ama bu karagöz diğerlerine benzemezmiş. Sert ifadeli, kızgın bakışlıymış. Kaşları çatık. Yüzünde acımasız bir öfke. Yakından görenlerin ödü bokuna karışmış. Sarhoş Sevim'in yatak odasından da aynı boyda asık suratlı bir hacivat çıkmış da gelenleri korkudan donlarına işetmiş. O saat hüküm verilmiş hep bir ağızdan. Büyülü bu ev demişler. Efsunlanmış burası. Karagöz'ün laneti bulaşmış. İflah olmaz artık. Kimse oturmak istemez böyle yerde.
Kadınlar nerede diye tutturmuş müteahhit. Oğlan da yok. Kaçmış gitmiş.
Sesi eriyip gitmiş hararetli tartışmaların arasında. Kimse inşaat işiyle ilgilenmemiş Karagöz korkusundan. Perili ev hikayeleri, gulyabaniler, ahiretten dönüp gelen ev sahipleri sarmış her yanı. Bin bir türlü kötülük anlatılmış. Zabıtaların şefi aklını başına toplamış, kalabalığı dışarı çıkarmış, odaları boşaltmış. Dışarıda da sürüp gitmiş vaveyla. Kötü kehanetler, ilenme. Eşyaya dokunmayın, her şey yerli yerinde kalsın, çarpılırsınız vallahi. Karagöz'ün gözü sakalından kara. Sular kesilmiş, kofralar sökülmüş, saatler mühürlenip bahçe resmi bir zincire vurulmuş. İkinci bir emre kadar kepçe stop etmiş. Karagöz'ün laneti... Kulaktan kulağa, dudaktan dudağa dolaşacak artık. İki dulla bir oğlanın sır olan hikayesi. Kalabalık, akşamın her şeyi yutan iştahlı karanlığına doğru homurdanarak dağılırken, Ayhan manavın arkasında oturmuş trenlere bakıyor. Trenlerin pencerelerinde gördüğü hızla geçip giden insan silüetlerini, Himmet Baba'nın temsillerindeki gölgelere benzetiyor. Hızla görünüp hızla yok olan, sesleri duyulmayan, gözleri görülmeyen iki boyutlu flu gölgeler bunlar. Nereden gelip nereye gittikleri belli olmayan, ne yaptıklarını bilmeyen öylesine gölgeler, insanlar. Ama gidişleri çok önemli. Yaptıkları her iş ciddi. Sanki bütün dünya o yaptıklarına bağlı. Akşam vakti Edirne'ye doğru geçen trene bakıp o her zamanki şükredişini yineliyor Ayhan. İyi ki sizin içinizde değilim.
Başar Başarır'ın Sanki Bütün Dünya Buna Bağlıymış Gibi öyküsünü Yetkin Dikinciler seslendirdi.